Bölüm 10. Genelde bir gün öncenin olaylarının Bay Golyatkin'i derinden sarstığı söylenebilirdi. Kahramanımız hiç iyi uyuyamamıştı. Yani 5 dakika olsun tam anlamıyla derin uykuya dalamamıştı. Sanki yaramazın biri yatağına kesilmiş kıl serpmişti. Bütün geceyi bir çeşit yarı uykuda yarı uyanık, yatağın içinde bir o yana bir bu yana dönerek, oflayıp puflayarak, 1 dakikalığına dalıp arkasından tekrar uyanarak geçirmişti. Bulanık anılarla, iğrenç görüntülerle, sözün kısası, hoş olmayan bir sürü şeyle karışık bir sıkıntı vardı içinde. Loş, tuhaf, esrarengiz bir ışıkta sıska, öfkeli, soğuk bakışlı Andrei Filipovic'i görür gibi oluyordu. Bay Golyatkin, onun karşısında kendini öyle veya böyle temize çıkarmak, ona kendisinin, düşmanlarının dediği gibi bir insan olmadığını kanıtlamak, ona böyle böyle biri olduğunu, doğuştan gelen yeteneklerinden başka, şu yeteneklerinin daha olduğunu göstermek için Andrei Filipovic'e yaklaşacak oluyordu. Ama o anda Andrei Filipovic'in her zamanki soğuk yüzüyle ters bakışıyla karşılaşıyor, Bay Golyatkin'in tüm iyi niyeti bir anda yok oluyor, gururu inciniyordu. Sonra dairedeki, toplum içindeki durumunu anımsıyordu. Daha önceleri olduğu gibi, lojmanda veya görevi gereği bulunduğu bir yerde, birisi protesto edemeyeceği bir biçimde başına onu küçümser gibi bir fiske vuruyordu sanki. Bu yüzden Bay Golyatkin'in başı kaşınıyordu. Bu arada Bay Golyatkin'in başına hiç değilse bir çeşit fiske vurulmasının neden protesto edemeyeceği üzerine kafa patlatırken, başına vurulan fiske üzerine bu düşüncesi farkına varmadan arada sırada başka bir biçim alıyor, sanki bir süre önce gördüğü, duyduğu ya da yaptığı kötü bir davranışın düşüncesi biçimine dönüşüyordu. Aslında böyle bir davranışı yapması kötü niyetinden olmuyordu. Öylesine, kibarlığından, bazen de söz gelimi, savunmasız olduğundan ve nihayet, yani kısacası bu tür kötü davranışlarının nedenini biliyordu Bay Golyatkin. O zaman uykusunda yüzü kızarıyordu Bay Golyatkin'in. Utancını bastırmaya çalışarak kendi kendine mırıldanıyordu. Burada kişiliğimi, kişilik sahibi olduğumu gösterebilirdim. Sonra şöyle bağırıyordu sözünü. Kişilik sahibi olmak mı dedin? Şimdi nasıl anlamalı bunu? Öte yandan Bay Golyatkin'in canını en çok sıkan, tepesine attıran da burada, böyle bir anda, onu çağırmış olsalar da olmasalar da, orada o çirkin durumun ortaya çıkması ve durumun bilinmesiydi. Arkasından tatsız bir biçimde gülümseyerek ekliyordu. Nedir kişilikli olmak? Evet Yakov Petrovic, seninle benim kişilik sahibi olmamız ne anlama geliyor? Bay Golyatkin kendilerini zekalarıyla, esprili konuşmalarıyla ünlü ve iyi insanların arasında görüyordu. Bu toplulukta herkes seviyordu onu. Hatta orada bulunan bazı eski düşmanları bile seviyorlardı. Bu çok hoşuna gidiyordu Bay Golyatkin'in. Herkes önceliği ona veriyordu. Ev sahibinin bazı konukları bir kenara çekip onlara Bay Golyatkin'i övdüğünü fark ettikçe çok mutlu oluyordu. Ama sonra durup dururken birden değişiyordu her şey. Yine o yüz. Küçük Bay Golyatkin'in çirkin yüzü çıkıveriyordu karşısına. Arkasından onun ortaya çıkmasıyla birlikte büyük Bay Golyatkin'e gösterilen tüm ilgi bir anda yok oluyordu. Küçük Bay Golyatkin söndürüyordu onun ışığını. Çamura yatırıp üzerine basıyordu sanki. Daha sonra gerçek büyük Bay Golyatkin'in hiç de gerçek büyük Bay Golyatkin olmadığını, kendini öyle tanıttığı halde sahte büyük Bay Golyatkin olduğunu, bu nedenle böyle saygın bir toplulukta işinin olamayacağını, burada bulunmaması gerektiğini açıkça kanıtlıyordu. Bütün bunlar öylesine kısa bir sürede olup bitiyordu ki ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu büyük Bay Golyatkin. Herkes ruhuyla da bedeniyle de öylesine çabuk etkisinde kalmış oluyordu ki sahte Golyatkin'in hiçbir suçu olmayan gerçek büyük Golyatkin'den derin bir aşağılamayla yüz çeviriyorlardı. İğrenç Bay Golyatkin'in etkisinde kalmayan olmuyordu. Toplulukta en önemsiz kişiler arasında bile sahte Bay Golyatkin'in her zamanki alışkanlığıyla yaltaklanmadığı, kendine özgü tavrıyla tatlı tatlı gülümseyerek yanaşmadığı, karşısında yüzüne dumanını üfleyerek sigara içmediği, karşısındaki dumandan gözlerinden yaş gelesiye öksürüyordu ama bundan çok hoşlandığı belli oluyordu, kimse kalmıyordu. Önemli olan da bütün bunların bir anda olup bitmesiydi. Kuşkulu ve yararsız Bay Golyatkin'in çabukluğu şaşırtıcıydı. Söz gelimi, tam birine yanaşıyor, yaltaklanmaya başlıyor, siz gözünüzü açıp kapayana kadar bakıyordunuz o bir başkasının yanına gitmiş. Bu kez ona yaltaklanmaya, yılışarak sırıtmaya başlamış, kısa, yüz yuvarlak, ayrıca kalası andıran bacağını geri atarak karşısında dönüp duruyor. Arkasından bir üçüncüye yanaşıyor, ona yılışıyor, Bu kez onunla samimi bir biçimde konuşmaya başlıyordu. Siz daha şaşmaya fırsat bulamadan bakıyordunuz, o dördüncüye yanaşmış, onunla da aynı samimi havada konuşuyor. Korkunç bir şeydi bu. Bir çeşit sihirbazlık gibi. Herkes hoşnuttu ondan, herkes seviyordu onu, övüyordu ve hep bir ağızdan onun ince zekasının, espri yeteneğinin gerçek Bay Golyatkin'inkinden çok daha üstün olduğunu söylüyor, bununla dürüst, hiçbir suçu olmayan, iyi niyetli gerçek Bay Golyatkin'i aşağılıyorlar, tekmeliyorlar, fiskeliyorlardı. Acılar içinde kıvranarak sokağa atıyordu kendini zavallı Golyatkin. Hemen amirinin, o olmazsa Andrei Filippovich'in yanına gitmek için bir fayton aramaya başlıyordu. Ama felaket, faytoncular bir türlü almak istemiyorlardı Bay Golyatkin'i. Şöyle diyorlardı. ''Olmaz bayım, birbirinin aynı iki kişiyi götüremeyiz. Besbelli iyi bir insansınız, dürüstsünüz ama bir kişiden iki kez ücret alınmaz ki.'' Son derece dürüst Bay Golyatkin utanç içinde umutsuzca bakınıyordu. Tam o anda faytoncuların yanında Petruşka'yı görüyordu. İğrenç Bay Golyatkin de orada oluyordu. Tam ona yakışır, genelde eğitimle kazanılan iyi hiçbir özellik taşımayan, çok kötü bir şey yapmaya hazırlanır gibi bekliyordu. Dürüst Bay Golyatkin utancından, çaresizliğinden ne yaptığını bilmeden rastgele koşmaya başlıyordu. Ama adımını her attığında, ayağı yaya kaldırımının granit taşına her çarptığında yüreği yerinden çıkacakmış gibi hopluyordu. Birden herkes Büyük Bay Golyatkin'in arkasında, kas sürüsü gibi uzun bir sıra oluşturacak biçimde peş peşe, düşe kalka koşmaya başlıyordu. Öyle ki, acınacak bir durumda olan Bay Golyatkin kurtulamıyordu onlardan. Dehşet içinde ne yana koşacağını bilemiyordu. Sonunda, başkentte kim var kim yok herkes takılmıştı arkasına. Böylesine bir uygunsuz duruma tanık olan bir polis memuru, önüne gelenin yakasına yapışmak, yakaladığını hemen yanındaki kulübeye tıkmak zorunda kalıyordu. Kahramanımız duyduğu dehşetten eli ayağı buz kesmiş olarak uyandı. Dehşet içinde, uyumasa zamanın belki de daha iyi geçeceğini düşündü. İçinde büyük bir sıkıntı vardı. Acı duyuyordu. Biri göğsünden kalbini söküp alıyordu sanki. Artık dayanamadı Bay Golyatkin. Yatağından kararlı bir biçimde kalkarken ''Yeter!'' diye haykırdı. Böyle haykırınca iyice ayıldı. Günün çoktan başladığı belliydi. Odanın içi her zaman olduğundan daha aydınlıktı sanki. Güneş ışınları soğuktan buz tutmuş pencere camlarından süzülerek odaya doluyordu. Bay Golyatkin'i hayli şaşırtmıştı bu. Çünkü yalnızca gün ortasında güneş böyle vururdu odasına. Bay Golyatkin'in hatırladığı kadarıyla önceleri bu saatte güneş böylesine hiç aydınlatmamıştı odasını. Kahramanımız tam böyle düşünüyordu ki paravanın arkasındaki duvar saati vızıldamaya başladı. Böylece saatin kaç olduğunu vurmaya hazırlanıyordu. ''Evet, şimdi!'' diye geçirdiği içinden Bay Golyatkin. Üzgün bir bekleyiş içinde saatin kaç olduğunu öğrenmek için hazırlandı. Ne var ki saat ofladı, pufladı ve yalnızca bir kez vurdu. Buna çok şaşırdı Bay Golyatkin. Kahramanımız yatağından fırlarken ''Nedir bu böyle?'' diye bağırdı. Kulaklarına inanamadan öylece olduğu gibi yatak kıyafetiyle paravanın arkasına koştu. Saat gerçekten biri gösteriyordu. Bay Golyatkin Petruşka'nın yatağına baktı. Petruşka'dan eser yoktu. Yatağın uzun süre önce toplandığı belliydi. Görünürlerde Petruşka'nın çizmeleri de yoktu. Petruşka'nın evde olmadığının kesin kanıtıydı bu. Bay Golyatkin kapıya koştu. Kapı kilitliydi. Büyük bir heyecan içinde zangır zangır titreyerek mırıldandı. ''Nerede bu Petruşka?'' Ansızın bir şey geldi aklına. Bay Golyatkin hemen masasına koştu. Şöyle bir baktı, masanın üzerinde olanları karıştırdı. Evet, Varhamayev'in dünkü mektubu orada değildi. Paravanın arkasında Petruşka da yoktu. Duvar saati biri gösteriyordu. Oysa Varhamayev'in dünkü mektubunda oldukça özel bir takım şeyler vardı. Gerçi ilk anda pek açık şeyler değildi bunlar. Ama şimdi açıkça anlaşılıyorlardı. Nihayet Petruşka'da. Besbelli, satmıştı kendisini Petruşka. Evet, evet, satmıştı. Bay Golyatkin avuç içiyle alnına vurup gözlerini daha da çok açarak bağırdı. Bütün bu numaralar orada dönüyor. Bu pis işler o pinti almanın başının altından çıkıyor. Demek beni İzmailovski Köprüsü'ne yönlendirerek bu stratejik darbeyi o adi yaratık hazırladı. Dikkatimi başka yöne çekip şaşırttı beni pislik. Arkasından da kuyumu kazdı. Evet, kesin öyle oldu. Olaya bu açıdan bakacak olursak, kesinlikle öyle. Adi adamın ortaya çıkışı da bunu doğruluyor. Olaylar aynı düşünceye götürüyor insanı. Uzun zamandır saklıyorlardı onu, hazırlıyorlardı. Kara gün için ellerinin altında bulunduruyorlardı. Şimdi anlaşılıyor. Her şey ortaya çıktı artık. Neyse, önemli değil. Zaman geçmiş değil henüz. Göğsünden bir inilti geldi. Yapacaklarını şimdiye kadar yapmışlarsa, göreceğiz. Giyindi. Kağıt kalem aldı, yazdı. Saygıdeğer efendim Yakov Petrovich. Ya siz ya ben. İkimiz birlikte olmaz. Bunun için benim ikizim olmak, kendinizi öyle tanıtmak, böylece onursuzluğunuza, yenilginize neden olmak konusunda gösterdiğiniz arzunuzun tuhaf, komik, akıl almaz olduğunu size söylemek zorundayım. Bu nedenle rica ediyorum. Kendi çıkarınız için kenara çekilin. Dürüst insanların iyi niyetli amaçları için çalışmalarına engel olmayın. Bunu yapmazsanız son derece sert önlemler alınacaktır. Kalemi bırakıyor, bekliyorum. Ayrıca tabancayla hesaplaşmaya da hazırım. Y. Golyatkin. Yazmayı bitirince kahramanımız enerjik bir biçimde ellerini ovuşturdu. Sonra paltosunu, şapkasını giydi. Yedek anahtarla kapıyı açtı. Daireye gitmek üzere yola çıktı. Daireye kadar yürüdü. Ama içeri girmeye karar veremedi. Saat gerçekten çok geçti. Bay Golyatkin'in saati 2:30'u gösteriyordu. Birden, görünüşte oldukça önemsiz bir durum, Bay Golyatkin'in kararsızlığını biraz hafifletti. Dairenin bulunduğu binanın köşesinden ansızın alı al, moru mor, soluk soluğa biri çıktı. Kimseye görünmemeye çalışarak, parmaklarının ucuna basarak binanın kapısına koştu. Hemen içeri daldı. Yazıcı Ostafyev'di bu. Bay Golyatkin çok iyi tanıyordu onu. Durumu pek iyi sayılmazdı. 10 kapıya her şeyi yapmaya hazır biriydi. Kahramanımız, Ostafyev'in zayıf noktasını bildiği, bir ihtiyacı nedeniyle dışarı sıvıştığını hissettiği için fırsatı kaçırmamaya karar verdi. Hemen koştu. Ostafyev'in arkasından binaya girdi. Seslendi. Esrarengiz bir tavırla işaret edip yanına çağırdı onu. Büyük, demir Rus sobasının arkasına çekti. Kahramanımız orada sorgulamaya başladı Ostafyev'i. ''Ne o dostum? Yukarıda işler nasıl? Neyi sorduğumu anlıyorsun kuşkusuz.'' ''Buyurun efendim. Sağlıklar dilerim size.'' ''Pekala dostum, pekala. Hizmetinin karşılığını vereceğim sevgili dostum. Bak şimdi gördüğün gibi. Durum nasıl dostum?'' Ostafyev o anda kendiliğinden yamulan ağzını eliyle hafiften tutarak ''Neyi öğrenmek istiyordunuz efendim?'' diye sordu. ''Bak dostum, ben şeyi soracaktım sana. Sakın başka bir şey gelmesin aklına. Şey, Andrei Filipovich yukarıda mı?'' ''Yukarıdalar efendim. Bütün memurlarda mı?'' ''Evet efendim, bütün memurlarda. Olması gerektiği gibi yukarıdalar.'' ''Amirimiz de mi?'' Yazıcı yamulan ağzını bir kez daha tuttu ve merakla tuhaf tuhaf baktı Bay Golyatkin'in yüzüne. Hiç değilse kahramanımıza öyle gelmişti. ''Yani herhangi bir olağanüstülük yok mu orada dostum?'' ''Hayır efendim, hiçbir olağanüstülük yok.'' ''Yani sevgili dostum, benimle ilgili bir şeyler söylemiyorlar mı? Anlarsın ya dostum.'' Yazıcı bir kez daha tutup düzeltti ağzını. Yine tuhaf tuhaf baktı Bay Golyatkin'in yüzüne. O anda kahramanımız Ostafyev'in yüzünden onun ne düşündüğünü, bir şeyleri gizleyip gizlemediğini anlamaya çalışıyordu. Gerçekten de bir şeyler saklıyordu sanki Ostafyev. Çünkü giderek daha kaba ve soğuk davranmaya başlamıştı. Konuşmaya başladıklarında olduğu gibi yakından ilgilenmiyordu Bay Golyatkin'le. Kahramanımız şöyle geçirdiği içinden. O da kendi açısından haklı. Benim sorunlarımdan ona ne? Belki de karşı taraftan alacağını almıştır. O yüzden şu anda parası vardır. Oysa ben daha çok vereceğim ona. Bay Golyatkin onluğu çıkarmanın zamanı geldiğine karar vermişti. Al bakalım canım, dedi. Çok teşekkür ederim efendim. Sonra daha fazlasını da vereceğim. Sağ olun efendim. Duruma anlattığında yine vereceğim. Bir bu kadar daha vereceğim. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Yazıcı susuyor, hazır ol da bekliyor. Kıpırdamadan Bay Golyatkin'in yüzüne bakıyordu. Şimdi söyle bana. Benimle ilgili neler duydun orada? Yanılmıyorsam şimdilik, yani efendim, şimdilik bir şey yok efendim. Ostafyev duraklayarak, Bay Golyatkin gibi esrarlı bir biçimde kaşlarını oynatarak, yere önüne bakarak, ciddi bir tavır takınmaya çalışarak, kısacası, cebe indirdiği onluğu artık kazanılmış saydığı için kendisine söz verilen parayı da kazanmaya çalışarak konuşuyordu. ''Hiçbir şey bilinmiyor mu?'' Şimdilik bilinmiyor efendim. Ama beni dinle. Durum, yine de bir şeyler biliniyordur. Sanırım daha sonra açıklanacak efendim. Kahramanımız kötü diye geçirdiği içinden. Bak canım, al şunu. Çok teşekkür ederim efendim. Dün Vahremeyev burada mıydı? Buradaydılar efendim. Başka kimse var mıydı? Hatırla kardeşim. Yazıcı bir dakika kadar hatırlamaya çalıştı. Ama Bay Golyatkin'in istediği kişiyi hatırlayamadı. Hayır efendim, başka kimse yoktu. Bir sessizlik oldu. Bak kardeşim, al sana bir onluk daha. Hatırladığın en küçük şeyi anlat bana. Baş üstüne efendim. Ostafyev hemen yumuşamıştı. Bay Golyatkin'in istediği de buydu. Şimdi anlat bana kardeşim. Canı sıkkın mıydı? Yazıcı, Bay Golyatkin'in gözlerinin içine bakarak karşılık verdi. Fena değildi. Keyfi yerindeydi efendim. Nasıl yani? Keyfi yerindeydi. Yani efendim, böyle söylerken Ostafyev anlamlı bir biçimde kaşlarını kaldırmıştı. Ancak tam anlamıyla şaşkın bir durumdaydı. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bay Golyatkin, kötü diye geçirdiği içinden. Vahremeyev'le ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok mu? Hepsi bu kadar efendim. Bir değişiklik yok. Biraz düşün hele. O kadar efendim. Başka bir şey. Ostafyev yine eliyle düzeltti ağzını. Bana gelen bir mektup falan yok mu? Odacı Mihailov bugün Vahremeyev'in evine gitti. Alman hizmetçi kadınını gördü. İsterseniz gider ona sorarım. Tanrı aşkına yap bunu kardeşim. Öylesine soruyorum kardeşim merakımdan. Aklına başka bir şey gelmesin. Öylesine merak ediyorum işte. Ayrıca orada benimle ilgili bir şeyler düşünüyorlar mı? Onu da öğren canım. O neler düşünüyor? Benim için asıl önemli olan bu. İşte bunu öğren sevgili dostum. Hizmetinin karşılığını vereceğim sevgili dostum. Baş üstüne efendim. Ayrıca sizin masanıza bugün İvan Semyonoviç'i oturttular efendim. İvan Semyonoviç'i mi? Ya, demek öyle. Gerçekten mi? Andrei Filippovich söyledi oraya oturmasını. Gerçekten mi? Neden? Tanrı aşkına bunun nedenini de öğren bana kardeşim. Öğren bunu bana kardeşim. Her şeyi öğren. Sonra hakkını vereceğim canım. Benim için çok önemli bu. Ama sakın aklına başka bir şey gelmesin. Baş üstüne, baş üstüne efendim. Hemen şimdi gidip öğreniyorum. Siz bugün yukarı çıkmayacak mısınız efendim? Hayır dostum. Şöyle bir uğrayayım demiştim de. Öylesine uğramıştım. Gelip bir bakayım demiştim canım. Hakkını sonra vereceğim sana sevgili dostum. Baş üstüne efendim. Yazıcı dönüp koşarak çıktı merdiveni. Bay Golyatkin yalnız kaldı. Kötü diye geçirdiği içinden. Evet, çok çok kötü. Bu arada işlerimiz berbat. Ne demek oluyor bütün bunlar? Bu sarhoşun bazı imalı sözleri ne anlama geliyor? Ne oluyoruz? Ya, bunu kimin yaptığını biliyorum artık. Ne büyük bir numara. Demek durumu öğrendiler. Benim masama İvan Semyonoviç'i oturttular. Peki ama oturtmuşlarsa ne olmuş? Andrei Filippovich oturtmuş onu oraya. Evet, ama neden oturtmuş? Ne amaçla? Sanırım öğrenmişlerdir durumu. Vahremeyev elinden geleni yapıyor. Yani Vahremeyev değil de, salağın tekidir çünkü o. Bir kütük gibi kafasızdır Vahremeyev. Ötekilerin hepsi de onun arkasında. Onun için çalışıyorlar. O şeytanı da bu amaçla getirdiler. Tek gözlü Alman cadısı da bunun için şikayetçi oldu zaten. Bütün bu oyunların boşuna olmadığını, bu koca karı dedikodularının kesinlikle bir amacı olduğunu biliyordum zaten. Beni moral yönden boğazlamak istediklerini, bu yüzden Karolina Ivanovna'nın adını ortaya attıklarını Christian Ivanoviç'e de söyledim. Evet, bunların bu tür işlerde usta olduğu belli. Evet dostum, Vahremeyev değil, başka ustalar var işin içinde. Vahremeyev'in aptal olduğu bilinen bir şey. Onun arkasında kimlerin bulunduğunu biliyorum artık. O Hinoğlu Hin'in. Benim adımı çalan aşağılık herifin işi bütün bunlar. Toplum içinde kendine bir yer edinmek için yapıyor bunu. Ama onun şimdi neler yapmaya çalıştığını, şu anda oradaki durumunu bilmeyi doğrusu çok isterdim. Peki ama İvan Semyonoviç'i ne diye oturttular benim masama? İvan Semyonoviç ne işlerine yarayacak? Başka birini bulamazlar mıydı? Ama kimi bulurlarsa bulsunlar, durum değişmezdi. Ama şurasını biliyorum, İvan Semyonoviç denen o adamdan eskiden beri kuşkulanıyordum. Uzun zamandan beri farkındaydım. İğrenç bir ihtiyardır. Pisin biri. faizle para verdiğini, Yahudiler gibi çok yüksek faiz aldığını söylüyorlar. Her şey o ayının başının altından çıkıyor. Bu olanlar o ayının işi. Her şeyi o başlattı. Evet, öyle. İzmailovski Köprüsü'nde başladı. Evet, orada başladı. Bay Golyatkin, hoş olmayan bir şeyi anımsamış olacak, limon ısırmış gibi yüzünü buruşturdu. Neyse canım, önemi yok, diye geçirdi içinden. Ben de hep kendimi düşünüyorum. Şu Ostafyev de nerede kaldı? Ya beni unutup oturdu kaldı orada, ya da bir iş verdiler ona. Bir bakıma iyi de oldu. Bu arada ben de ne yapmam gerektiğini düşünürüm, planlar kurarım. Ostafyev'e bir onluk vermem yeter. Hemen benden yana geçer. Ama asıl önemli olan şu. Tam olarak benden yana mı olacaktır? Belki onlar da kendi yanlarına çekmeye çalışacaklardır onu. O zaman da onlarla birlik olup benim kuyumu kazmaya çalışacaktır. Zaten soyguncudan farkı yok adamın. Tam bir aydut, bir dalavereci. Mahsus gelmiyordur rezil. Bir şey yok efendim, diyor. Pek bir duygulu konuşuyor benimle. Sözde minnettarmış bana. Ne namussuz. Ayak sesleri duyuldu. Bay Golyatkin hemen sobanın arkasına girdi. Biri merdivenlerden indi, sokağa çıktı. Kahramanımız, kimdir acaba, diye geçirdiği içinden. Bir dakika geçmeden yine ayak sesleri duyuldu. Artık dayanamadı Bay Golyatkin. Saklandığı yerden hafifçe çıkardı başını. Çıkarmasıyla burnunun ucuna biri toplu iğne batırmış gibi geri çekilmesi bir oldu. Bu kez merdivenlerden inen, bilinen o kişiydi. Yani o alçak, entrikacı, aşağılık adam. Her zamanki gibi yine küçük adımlarla, bacağını birine tekme atıyormuş gibi savurarak tıpış tıpış iniyordu basamakları. Kahramanımız, alçak, diye geçirdiği içinden. Ne var ki, Bay Golyatkin bu arada alçağın koltuğunun altında amirin çantası olduğunu fark etmişti. Bay Golyatkin can sıkıntısından kızararak, köşeye önce olduğundan daha çok sinerek, ''Amirimiz yine özel bir iş vermiş ona.'' diye mırıldandı. Küçük Bay Golyatkin, onu fark etmeden Büyük Bay Golyatkin'in önünden henüz yeni geçmişti ki, yukarıdan yine ayak sesleri duyuldu. Bu kez gelenin yazıcı olduğunu anlamıştı Bay Golyatkin. Gerçekten de bir yazıcının yağlı yüzü sobanın arkasına uzanmış Bay Golyatkin'e bakmıştı. Ancak Ostafyev'in yüzü değildi bu. Takma adı Katipçik olan başka bir yazıcının yüzüydü. Bu şaşırtmıştı Bay Golyatkin'i. ''Gizli işimize başkalarını ne diye karıştırıyor?'' diye geçirdiği içinden. ''Ne barbardır bu yazıcı takımı. Kutsal diye bir şey yoktur onlar için.'' Sordu katipçiye. ''Ne vardı dostum? Kim yolladı seni buraya canım?'' ''Sizin işiniz için geldim efendim. Sorduğunuz kişilerden şu anda hiç kimse yok yukarıda. Olursa size bildireceğiz efendim.''
''Ostafyev nerede?''
''O buraya gelemez efendim. Amirimiz iki kez dolaştı odaları. Şu anda benim de hiç zamanım yok.
Teşekkür ederim dostum, teşekkür ederim. Yalnız söylesene.
İnanın hiç zamanım yok. Her dakika arayıp soruyorlar bize efendim. Siz bir süre daha bekleyin burada. İşinizle ilgili bir değişiklik olursa hemen haber vereceğiz size efendim.
Yok canım. İyisini söylesen bana.
Katipçik eteğine yapışan Bay Golyatkin'den kurtulmaya çalışırken izin verin dedi. Hiç zamanım yok efendim. İnanın hiç zamanım yok efendim. Siz burada bekleyin lütfen. Biz olan bitene haber vereceğiz size.
Bir dakika dostum, bir dakika canım.
Bak ne diyeceğim sana canım. Al şu mektubu. Hakkını vereceğim sevgili dostum. Baş üstüne efendim.
Onu Bay Golyatkin'e vermeye çalış.
Golyatkin'e mi?
Evet canım, Bay Golyatkin'e.
Tamam efendim. Hemen götürüp vereceğim efendim. Ama siz şimdilik burada bekleyin. Kimse görmez sizi burada.
Hayır dostum, öyle düşünme. Kimse görmesin diye durmuyorum burada ben. Hem şimdi çıkıyorum buradan. Dışarıda ara sokakta olacağım. Bir kahvehane var ara sokakta. Orada bekleyeceğim. Bir şey olursa gel haber ver bana. Anladın mı?
Anladım efendim. Ama şimdi bırakın beni, gideyim. Anladım.
Sonunda eteğini kurtarıp uzaklaşan katipçinin arkasından seslendi Bay Golyatkin.
Hakkını vereceğim dostum.
Kahramanımız sobanın arkasından usulca çıkarken düşünüyordu. Adi herif, hemen kabalaştı. Bu işin içinde de bir iş var ya, bakalım. Apaçık ortada olan bir şey bu. Önce fena sayılmazdı ama gerçekten çok acele ediyordu. Belki de işi vardı yukarıda. Amirimiz de iki kez dolaşmış odaları. Neden acaba? Uf, neyse canım, boş ver. Belki de bir şey çıkmaz altından. Göreceğiz. Bay Golyatkin tam kapıyı açmış sokağa çıkıyordu ki kapının önünde amirin kupa arabası durdu. Bay Golyatkin ne oluyor anlayamadan kupa arabasının kapısı içeriden açıldı. Biri atladı arabadan. Kapıya koştu. Kupa arabasından inen, 10 dakika önce merdivenlerden inip giden küçük Bay Golyatkin'den başkası değildi. Büyük Bay Golyatkin, amirin evinin 2 adım ötede olduğunu hatırladı. Kahramanımız, "Demek özel bir görev verdi ona amir," diye geçirdiği içinden. Bu arada küçük Bay Golyatkin kupa arabasından aldığı, içi dolu, yeşil bir çantayla bir takım kağıtlar koltuğunun altında, arabacıya bir şeyler emrettikten sonra nihayet kapıyı büyük Bay Golyatkin'e neredeyse çarparcasına açtı ve bilerek onu fark etmemiş gibi yapıp böylece ona hava atarak merdivene koştu. ''Kötü,'' diye geçirdiği içinden Bay Golyatkin. ''Eh, bu durumda bizim işler kötüye gidiyor demektir. Nasıl bilirsen öyle yap onu tanrım.'' Kahramanımız yarım dakika olduğu yerde kala kaldı. Sonunda verdi kararını. Uzun süre düşünmeden ama kalbinin küt küt çarptığını, tüm bedeninin titrediğini hissediyordu. Merdivenleri çıkmakta olan dostunun arkasından koştu. Antrede şapkasını, paltosunu, galoşlarını çıkarırken düşünüyordu. Aman, ne olursa olsun. Beni ne ilgilendirir? Bu işte yokum ben. Bay Golyatkin odasına girdiğinde ortalık iyice kararmıştı. Andrei Filippovich de, Anton Antonovich de yoklardı. Direktörün odasına rapor vermeye gitmişlerdi. Anlatılanlardan bilindiği kadarıyla direktör de amirin yanına çıkmak için acele ediyordu. Bu koşullar altında ayrıca havanın da kararmış olmasından, mesai saatinin de bitmek üzere olduğundan bazı memurlar kahramanımız odaya girdiğinde çalışmayı bırakmış, bir araya toplanmış gevezelik ediyor, söyleşip gülüşüyorlar, hatta en genç olanlardan bazıları yani rütbesizler köşelere, pencere diplerine çekilmiş, gizlice yazı tura oynuyorlardı. Görgü kurallarını iyi bilen Bay Golyatkin, o anda bu kurallara özellikle uyması gerektiğini düşünerek iyi günler falan demek için doğrudan arasının iyi olduğu birkaç memurun yanına yürüdü. Ne var ki, o da arkadaşları biraz tuhaf karşılık verdiler Bay Golyatkin'e. Herkesin ona soğuk, ters, hatta sert denecek bir biçimde davranması şaşırtmıştı Bay Golyatkin'i. Hiç kimse elini uzatmamıştı ona. Bazıları yalnızca merhaba deyip yanından uzaklaşmışlardı. Bazıları yalnızca başlarını hafifçe eğmiş, bazıları ise düpedüz arkalarını dönmüş, onu fark etmemiş gibi yapmışlardı. Nihayet en kötüsü de Bay Golyatkin'in çok yerinde olarak yazı tura oynamaktan başka bir şey beceremediklerini, yalnızca boş boş dolaşmayı bildiklerini söylediği genç memurların onun çıkmasına engel olmak için yavaş yavaş Bay Golyatkin'in çevresinde toplanmaya, yolunu kesmeye çalışmalarıydı. Hepsi de aşağılayıcı bir merakla bakıyordu yüzüne. Kötü bir belirtiydi bu. Bay Golyatkin bunu hissediyor, hoşgörülü davranıp kendi açısından durumu fark etmemiş gibi yapmaya hazırlanıyordu. O anda hiç beklenmedik bir olay bütünüyle bitirdi, yok etti Bay Golyatkin'i. Bay Golyatkin kendisini kuşatan genç memurların arasındayken, onun için çok sıkıntılı bir anda, sanki inadına, birden küçük Bay Golyatkin çıkmıştı karşısına. Her zaman olduğu gibi neşeliydi, gülümsüyordu, her zaman olduğu gibi kıpır kıpırdı. Kısacası, çevresindekilerle şakalaşıyor, olduğu yerde zıplayıp duruyor, yanındakilere sırnaşıyor, kahkahalarla gülüyor, durmadan konuşuyor. Her zaman olduğu gibi, önceleri de, dün de, Bay Golyatkin'in sıkıntılı anlarında olduğu gibi, ayaklarını çifte atar gibi savuruyordu. Sırıtarak, olduğu yerde dönüp durarak, tıpış tıpış adımlar atarak, herkese iyi akşamlar der gibi gülümseyerek memurların arasına girmiş, kiminin elini sıkıyor, kiminin omzunu okşuyor, kimini hafifçe kucaklıyor, kimine amirin onu güzel bir işi için nereye gönderdiğini, nereye gittiğini, orada ne yaptığını, oradan ne alıp getirdiğini anlatıyor, en yakın dostlarından biri olsa gerek bir başkasını dudaklarından öpüyordu. Sözün kısası, her şey Bay Golyatkin'in düşünde gördüğü gibi oluyordu. Küçük Bay Golyatkin doyasıya hoplayıp zıpladıktan, herkese kendine özgü bir biçimde davrandıktan, genç memurların hepsini kendi yanına çektikten sonra, o anda gerekli miydi yoksa gereksiz mi, genç memurların hepsiyle tek tük şapur şupur öpüştükten sonra birden, o ana kadar fark etmediği eski dostuna, yanlışlıkla olsa gerek, elini uzattı. Bu kez kahramanımız, belki de yine yanlışlıkla, gerçi tam olarak farkındaydı küçük Bay Golyatkin'in kötü niyetli olduğunun, beklemediği bir anda kendisine uzatılan eli hemen yakaladı, büyük bir iştenlikle, dostça, yürekten, gözlerinden yaş gelesiye bir duygululukla sıktı. kötü niyetli, kaba düşmanının ilk davranışıyla aldatılmış mıydı kahramanımız? Yoksa kendiliğinden mi öyle gelişmişti olay? Yoksa büyük çaresizliğini ruhunun derinliklerinde mi hissetmişti? Söylemek zordu bunu. Ama gerçek şuydu ki, Büyük Bay Golyatkin, can düşmanı dediği insanın elini tanıkların önünde isteyerek, bilinçli olarak ve mağrur bir biçimde sıkmıştı. Ama Büyük Bay Golyatkin'in can düşmanının, aşağılık Küçük Bay Golyatkin'in yaşamını zehir ettiği, alçakça aldattığı karşısındaki suçsuz insanı fark edip yaptığı yanlışlığı anlayınca, hiç utanıp sıkılmadan, duygusuzca, vicdanı da kalbi de hiç sızlamadan dayanılmaz bir yüzsüzlükle, kabalıkla elini Büyük Bay Golyatkin'in elinden çektiğini, bu yetmiyormuş gibi, sözde pislenmiş elini silkelediğini, bu da yetmiyormuş gibi, küçümser bir tavırla yüzünü buruşturarak yana tükürdüğünü, bu da yetmiyormuş gibi, cebinden mendilini çıkarıp bir an Büyük Bay Golyatkin'in avucunda olan parmaklarını iğreniyormuş gibi tek tek sildiğini görünce, Büyük Bay Golyatkin'in şaşkınlığı, öfkesi, kızgınlığı çok büyük olmuştu. Küçük Bay Golyatkin bütün bunları yaparken o sahte alışkanlığıyla özellikle çevresine bakınıyor, yaptıklarını herkesin görmesine çalışıyor, herkesin gözünün içine bakıyor, oradakilerin Büyük Bay Golyatkin'le ilgili iyi şeyler düşünmemesi için elinden geleni yapıyordu. Görünüşe bakılırsa iğrenç Küçük Bay Golyatkin'in bu yaptıkları oradaki memurların tepkisini çekmişti. Havai gençler bile rahatsız olmuşlardı. Sağda solda homurdananlar, söylenenler vardı. Büyük Bay Golyatkin bunları duymamış olamazdı. Ne var ki Küçük Bay Golyatkin'in tam zamanında yaptığı bir şaka, kahramanımızın tüm umutlarını bir kez daha yıkmış, dengeyi yine Küçük Bay Golyatkin'den yana çevirmişti.
''Bizim Rus foblazımızdır bu, baylar. İzninizle genç foblazımızı tanıtayım size.'' Fransız yazar J.B. Ludecourt'un Şövalye de Foblaz'ın Aşk Serüvenleri eserinin hilekar, sinsi, Hinoğlu Hin, baştan çıkarıcı roman kahramanı. Küçük Bay Golyatkin, memurların arasında dolaşarak, şaşkınlığından donup kalmış, gerçek Bay Golyatkin'i göstererek, her zamanki küstah tavrıyla ve ona özgü ince sesiyle böyle diyordu. Alçakça hakaret ettiği kahramanımıza doğru yürürken, dayanılmaz, iğrenç, küstah bir tavırla, ''Gel öpüşelim canım.'' dedi. İşe yaramaz Küçük Bay Golyatkin'in bu şakası gerekli yankıyı yapmışa benziyordu. Çünkü görünüşte herkesin bildiği, haberdar olduğu bir duruma dokundurma ve ima vardı bu şakada. Kahramanımız düşmanının elinin ağırlığını hissetti omuzlarında. Ama kararını vermişti artık. Gözleri çakmak çakmak, yüzü bembeyaz, dudaklarında donup kalmış bir gülümseme, kendini kalabalığın dışına attı. Hiç de düzgün olmayan çabuk adımlarla amirin odasına yöneldi. Bir önceki odanın kapısında amirin yanından yeni çıkmış Andrei Filipovich ile karşılaştı. Gerçi odada Bay Golyatkin'in hiç tanımadığı bir sürü yabancı vardı ama kahramanımız şimdi bu tür ayrıntılarla ilgilenecek durumda değildi. Kendi kendine hayret ederek, bu cesaretini içinden överek hiç zaman kaybetmeden onun bu çılgın davranışı karşısında çok şaşırmış Andrei Filipovich'in karşısına dikildi. Bölüm müdürü bir şey söylemeye çalışan ama bir türlü konuşamayan Bay Golyatkin'i dinlemeden ''Oo, nereye böyle?'' diye sordu. ''Ne istemiştiniz?''
''Andrei Filipovich, ben...'' Kahramanımız son derece kararlı bakışını Andrei Filipovich'in yüzüne doğrultarak birden açık seçik ve tane tane konuşmaya başladı. ''Şu anda amirimizle karşılıklı konuşabilir miyim Andrei Filipovich?'' Andrei Filipovich tepeden tırnağa şöyle bir süzdü Bay Golyatkin'i.
''Ne dediniz?''
''Elbette konuşamazsınız.''
''Bunu şunun için yapmak istiyorum Andrei Filipovich. Çünkü şaşıyorum. Nasıl oluyor da dairemizde hiç kimse benim yerime geçen bir sahtekarın, bir alçağın farkına varamıyor.''
''Ne dediniz?''
''Alçağın.'' dedim Andrei Filipovich.
''Kimin hakkında böyle konuşabiliyorsunuz?''
''Bilinen o kişi hakkında Andrei Filipovich. Bildiğiniz o kişiden söz ediyorum Andrei Filipovich. Buna hakkım da var.''
Bay Golyatkin kendinde değilmiş gibi konuşuyordu.
''Andrei Filipovich, sanırım bu davranışımın dürüst bir davranış olduğunun ve iyi niyetimi gösterdiğinin, yüce gönüllü amirimizi baba bildiğimin, görevimi gözüm kapalı yaptığımın siz de farkındasınız Andrei Filipovich.''
''Evet efendim, böyle işte.'' Bay Golyatkin'in sesi titredi, yüzü kıpkırmızı olmuştu ve yanaklarından aşağı iki damla yaş süzüldü. ''Gördüğünüz gibi.'' Bay Golyatkin'i dinlerken Andrei Filipovich öylesine şaşırmıştı ki elinde olmadan iki adım geri bile çekilmişti. Sonra huzursuz bakışlarını çevresinde dolaştırdı. O anda amirin odasının kapısı birden açılmasaydı ve amir yanında birkaç memurla dışarı çıkmasaydı, bu konuşma nasıl sonuçlanırdı bilinmez. Arkadan odadaki herkes çıkmıştı. Amir, Andrei Filippovich'i yanına çağırdı ve onunla bazı işlerle ilgili konuşarak uzaklaştı. Herkes uzaklaştıktan sonra aklı başına geldi Bay Golyatkin'in. Sakinleşip amirin odasından en son çıkıp aksayarak öndekilerin arkası sıra, son derece asık bir yüzle ve endişeli, yürüyen Anton Antonovich Setoçkin'in yanına sokuldu. O anda şöyle düşünüyordu. Burada da bir sonuç elde edemedim. Burada da işi berbat ettim. Neyse, önemli değil. Heyecandan titreyerek alçak sesle, ''Umarım hiç değilse siz, Anton Antonovich, beni dinlemeye, durumumu anlamaya razı olacaksınız.'' dedi. ''Herkes benden yüz çevirdiği için durumumu size anlatmaya çalışıyorum. Andrei Filippovich'in öyle söyleyerek bana ne demek istediğini hala anlayabilmiş değilim, Anton Antonovich. Elinizden gelirse açıklayın bana bunu.'' Anton Antonovich bir an bekledikten sonra sert bir tavırla, ''Zamanı geldiğinde her şeyi anlayacaksınız.'' diye karşılık verdi. Onun bu tavrından Bay Golyatkin, Anton Antonovich'in konuşmayı sürdürmekten yana olmadığını açıkça belli etmek istediğini anlamıştı. ''Çok yakında her şeyi öğreneceksiniz efendim. Bugün her şey resmen bildirilecek size.'' Kahramanımız birden korkmuş gibi sordu. ''Resmen mi dediniz Anton Antonovich? Neden özellikle resmen?'' ''Bu bizim bileceğimiz bir şey değil, Yakov Petrovich. Amirimizin kararı böyle.'' Bay Golyatkin bu kez daha da korkmuştu. ''Niçin amirimizin kararı?'' diye sordu. ''Niçin amirimizin kararı? Ortada amirimizin rahatsız edilmesini gerektirecek bir durum yok ki, Anton Antonovich. Bana belki de dünkü olayla ilgili bir şey söylemek istiyorsunuzdur, Anton Antonovich.'' ''Hayır, efendim. Asıl önemli olan dünkü olay değil efendim. Sizinle ilgili uygunsuz başka şeyler var. Neymiş uygunsuz olan Anton Antonovich? Bence aksayan bir şeyim yok Anton Antonovich.'' Anton Antonovich ne diyeceğini bilemez durumdaki Bay Golyatkin'in sözünü sertçe kesti. ''Kime, neyi anlatmaya çalışıyorsunuz bayım?'' Bay Golyatkin ürperdi. Yüzü çarşaf gibi bembeyaz oldu. Duyulur duyulmaz bir sesle, ''Elbette, Anton Antonovich.'' diye mırıldandı. ''Karşı taraf dinlenmeden iftiralara kulak verilecek, düşmanlarımızın anlattıkları dikkate alınacak olursa elbette böyle olur. Elbette Anton Antonovich, elbette acı çekebilir bir insan Anton Antonovich, hiçbir suçu yokken boşu boşuna acı çekebilir.'' ''Evet, öyle efendim. Ya size öylesine yakınlık gösteren, o soylu ve iyi ailenin tertemiz kızını küçük düşüren yakışıksız davranışınız?'' ''Hangi davranışımdan söz ediyorsunuz Anton Antonovich?'' ''Hangisinden olacak ya? Yoksul da olsa, onurlu bir yabancı aileden gelen öteki bayan konusunda yaptığınızı da hatırlamıyor musunuz?'' ''Bir dakika Anton Antonovich, izin verin Anton Antonovich, beni dinleyin lütfen.'' ''Ya başka bir memur için ortaya attığınız iğrenç iftira, işlediğiniz o günah, ya o yaptığınız, buna ne diyeceksiniz?'' Kahramanımız titremeye başlamıştı. ''Ama ben kovmadım onu Anton Antonovich. Uşağım Petruşka'ya da böyle bir şey söylemedim efendim. Soframa oturup yemeğimi yedi, Anton Antonovich.'' Kahramanımız etkileyici, duygulu bir sesle, öyle ki çenesi hafiften titremeye başlamış, gözleri yine yaşarmıştı, devam etti. ''Son derece konuksever davrandım ona karşı.'' Anton Antonovich anlamlı anlamlı gülümseyerek, sesinde Bay Golyatkin'in yüreğine işleyen bir kurnazlık vardı, karşılık verdi. ''Yalnızca soframa oturup yemeğimi yedi diyorsunuz Yakov Petrovich. Ayrıca yüksek izninizle sorabilir miyim size Anton Antonovich, bütün bunlardan amirimizin haberi var mı?'' ''Olmaz olur mu? Ama artık bırakın beni, gideyim efendim. Sizinle çene çalacak zamanım yok benim. Bilmeniz gereken her şeyi bugün öğreneceksiniz efendim. Tanrı aşkına bir dakikacık daha bekleyin Anton Antonovich.'' ''Sonra efendim. Söyleyeceğinizi sonra söylersiniz.'' ''Hayır Anton Antonovich, bir dakika dinleyin beni Anton Antonovich. Dinimize karşı değilim Anton Antonovich. Üstelik dinimize bağlıyım. Bu tür düşünceleri çıkarıp attım artık kafamdan.'' ''Çok güzel, çok güzel efendim. Duydum.'' ''Hayır Antonovich, bunu duymadınız. Bu başka bir şey Anton Antonovich. Bunu duymaktan hoşlanacaksınız. Demin de dediğim gibi. O düşünceleri çıkarıp attım artık kafamdan Anton Antonovich. Bakın, Tanrı birbirinin tıpatıp aynı iki insan yaratmış. Yüce gönüllü amirimiz de Tanrı'nın bu mucizesini görünce dairesinde ikisinin birlikte çalışmalarına karar vermiş. Çok güzel bir şey bu Anton Antonovich. Siz de görüyorsunuz bunun güzel bir şey olduğunu Anton Antonovich. Benim dinimize karşı olmadığımı da yüce gönüllü amirimizi babam bilirim ben. Doğrusunu isterseniz veli nimetimdir benim. Size gelince aslında genç bir insana çalışma fırsatı verilmesi doğrudur. Benden yana çıkın Anton Antonovich, beni destekleyin. Kötü biri değilim Anton Antonovich. Tanrı aşkına bir sözcük daha Anton Antonovich. Ama bu arada Anton Antonovich Bay Golyatkin'den hayli uzaklaşmıştı. Kahramanımız nerede olduğunun, ne duyduğunun, ne yaptığının, ona ne olduğunun ve daha sonra ona ne yapacaklarının farkında değildi. Duydukları ve o anda yaşadıkları öylesine derinden sarsmıştı onu. Memurlar kalabalığında yalvaran bakışlarla Anton Antonovich'i arıyordu. Amacı onun gözünde kendini temize çıkarmak, ona son derece güzel bir şeyler söylemek, bu arada kendisini de biraz övmekti. Ne var ki, bu arada Bay Golyatkin'in bulanık şaşkınlığını yeni bir ışık. O ana dek varlığından hiç haberdar olmadığı şeyleri bir anda ortaya çıkaran korkunç bir ışık aydınlatmıştı. Şaşkın durumdaki kahramanımızı o anda yandan biri dürttü. Kahramanımız dönüp baktı. Katipçik karşısında duruyordu. ''Size bir mektup var efendim.'' ''Ya, sen mi getirdin onu dostum?'' ''Hayır, sabah saat 10'da buraya getirmişlerdi efendim. Odacı Mihailov valilik sekreteri Vahramiyev'in evinden getirmişti.'' ''Pekala dostum, pekala. Sonra hizmetinin karşılığını vereceğim sana.'' Bay Golyatkin böyle söyledikten sonra mektubu resmi giysisinin yan cebine koyup düğmelerinin hepsini tek tek ilikledi. Sonra çevresine bakındı ve dairenin antresinde kapının önünde toplanmış bir grup memurun arasında olduğunu fark edince şaşırdı. Mesai bitmişti çünkü. Bay Golyatkin bu son durumun nasıl olduğunu fark etmediği gibi ayrıca paltosunu ne zaman giydiğini, galoşlarını ayağına ne zaman geçirdiğini, şapkasını eline ne zaman aldığını da bilmiyordu. Memurların hepsi kıpırdamadan saygılı bir bekleyiş içinde ayakta duruyorlardı. Bunun nedeni amirin nedense geciken kupa arabasını merdivenin en alt basamağında bekliyor olması, bu arada üst düzey iki memuruyla ve Andrei Filippovich'le ilginç bir konuşma sürdürmesiydi. İki üst düzey memurla Andrei Filippovich'in biraz ötesindeki Anton Antonovich Setoçkin'le birkaç memur daha durmuş, amirin şaka yapmak, gülmek lütfunda bulunduğunu gördükleri için mutluluktan gülümsüyorlardı. Merdivenin başında bekleyen memurlar da gülümsüyorlardı. Gülümsemeyen yalnızca bir kişi vardı. Kapının koluna yapışmış, hazır olda bekleyen, en büyük zevki olan kapının bir kanadını bir çekişte ardına kadar açıp, yerlere kadar eğilerek daire amirini yolcu edeceği anı sabırsızlıkla bekleyen göbekli kapıcı Fedoseyiç. Ama görünüşte en mutlu olan, bu durumdan en çok haz duyan Bay Golyatkin'in aşağılık ve iğrenç düşmanıydı. O anda bütün memurları bile unutmuştu. Dahası her zamanki alışkanlığını da, olduğu yerde dönüp durmayı da, insanların arasında dolaşmayı da, birilerine yılışmayı da bırakmıştı. Kulak kesilmiş, gözlerini dört açmış, besbelli, amirin ne dediğini daha iyi duyabilmek, onun gözüne çarpmak için tuhaf bir biçimde kasılmış, ancak arada bir kolunu, ayağını ve başını, ruhunun derinliklerinde olan biteni açığa vururcasına hafiften oynatıyordu. Kahramanımız, adam boş durmuyor, diye geçirdiği içinden. Göze batmaya çalışıyor rezil. Toplum içinde neyiyle öne çıkmaya çalıştığını bilmeyi çok isterdim. Akıllı değil, kişilik desen yok, öğrenimi de, duygusallığı desen o da yok. Ama şansı yerinde alçağın. Tanrım, kısa zamanda nasıl bir yer edindi kendine? Nasıl herkesin sempatisini kazandı? Evet, devlet hizmetinde daha çok ilerleyecek. Yemin ederim daha çok ilerleyecek alçak. Şansı var pisin. Amirimizin yanındakilere neler fısıldadığını bilmeyi çok isterdim. Onlarla ortak ne gibi sırları olabilir? Neler fısıldaşıyorlar acaba aralarında? Yüce Tanrım, birazcık olsa ben de konuşmak isterdim onunla. Söz gelimi şöyle derdim kendisine. Amirim, derdim. Artık öyle şeyler yapmayacağım, efendim. Evet, suçluyum, derdim. Günümüzde genç insanların da çalışmaları gerekir amirim, derdim. Bu belirsiz durumundan hiç şikayetçi değilim efendim. Öyle işte. Hiçbir şekilde yakınmayacağım da bu durumundan. Her şeyi sabırla karşılayacağım. Sesimi çıkarmayacağım.
Evet efendim. Böyle mi yapmalıyım? Ama yine de başa çıkamam o alçakla. Ne derseniz deyin, kafasına koyduğu şeyi değiştiremezsiniz. Ama yine de deneyeceğiz. Bakarsınız iyi bir zamanına rastlar. Denemekte yarar var.
Kahramanımız huzursuz, üzgün ve şaşkın, bunun böyle devam edemeyeceğini, karar anının yaklaşmakta olduğunu, içini birilerine açması gerektiğini hissederek aşağılık, anlaşılmaz dostunun bulunduğu yere doğru yavaşça yaklaşmaktaydı ki, tam o anda amirin uzun zamandır beklenen kupa arabasının sesi duyuldu. Fedoseyiç kapıyı ardına kadar açtı ve yerlere kadar eğilerek amire yol verdi. Bekleyen memurlar hep birlikte kapıya saldırdı ve bir an Büyük Bay Golyatkin'i Küçük Bay Golyatkin'den uzaklaştırdılar. Kahramanımız kalabalık arasında ilerlemeye, bir yandan da kendisi için gerekli olan kişiyi gözden kaçırmamaya çalışırken,
''Kaçamazsın!'' diye geçiriyordu içinden.
Sonunda kalabalık dağıldı. Kahramanımız serbest kaldı ve düşmanının arkasından koşmaya başladı.